Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Mehmet Lütfü Arslan imzalı Çağın Cihadı, Fıtratı Savunmaktır başlıklı yazıyı paylaşacağız. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti zamanıydı. İran'a gönderilecek ordunun başına bir isim aranıyordu. Halife istişare heyetine Resulullah Efendimizin hicretinden sonra Müslüman olan Numan bin Mukarrin'i önerdi. Herkes bu ismi muvafık görünce Hazreti Ömer, Numan radıyallahu anh'ın nerede olduğunu sordu. Hazreti Numan'ın mescitte Resulullah Efendimizin kabri yanında namaz kıldığını haber alınca doğru oraya gitti. Hazreti Numan Müslüman olmaya karar verdiğinde kabilesi Müzeyne'nin ileri gelenlerini toplamış ve onlara şöyle hitap etmişti. Biz Muhammed'den ancak iyi şeyler duyduk, hayırlı haberler aldık. Onun merhamet, şefkat ve adaletini öğrendik. Başkaları ona koşarken biz niçin yavaş davranıyoruz? Ben yarın ona gitmeye karar verdim. İçinizden kim benimle beraber olmak istiyorsa sabah erkenden hazırlansın. Sabah olduğunda Hazreti Numan'ın arkasında 10 kardeşinin de içinde olduğu tam 400 süvari vardı. Onların Medine'ye bu şekilde İslam'ı kabul etmeye gelişleri her yerde büyük bir yankı uyandırdı. Medineli Müslümanlar çok heyecanlandılar. Resulullah Efendimiz de memnuniyetini şu ayeti okuyarak ifade etti. Bedevilerden öyle kimseler vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır, hayır yolunda harcadığını Allah'a yakınlaşmaya ve peygamberin duasını kazanmaya vesile sayar. Gerçekten de hayır yolunda yaptıkları harcamalar onlar için Allah'a birer yakınlaşma vesilesidir. Allah onları hususi rahmetine erdirecektir. Hiç şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Hazreti Ömer, Hazreti Numan'ın namazını bitirmesinden sonra ona, ''Sana bir görev vermek istiyorum.'' dedi. Hazreti Numan, ''Eğer vergi toplayıcı olarak tayin edersen gitmem, fakat savaşa gönderirsen giderim.'' diye mukabelede bulundu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, ''Seni istediğin göreve tayin ettim.'' dedi. Hazreti Numan, önce elçi olarak Kisra'nın yanına gitti, sonra Kadisiye Savaşı sonrası mağlubiyeti hazmedemeyen Kisra'nın topladığı 150 bin kişilik orduyla Nihavent'te karşı karşıya geldi. Komutasındaki ordu sadece 30 bin civarındaydı. Günlerden Cuma'ydı ve vakit öğleye yaklaşmıştı. Düşman tarafından ok atışları başlayınca kumandanlardan Hazreti Muire, Numan radıyallahu anh'a, ''Allah senden razı olsun, ne bekliyorsun? Görmüyor musun düşman bize ok yağdırıyor, bir an önce hücum emrini versene.'' dedi. Numan ona, ''Sen akıllı bir insansın ve makul düşünüyorsun. Fakat ben Hazreti Peygamber'le birçok savaşta bulundum. Hazreti Peygamber sabah serinliğinde başlamamışsa, güneş zail olup rüzgar esmeye başlamadan ve zafer ümidi belirmeden savaşa girmezdi.'' dedi. Sonra orduya dönüp, ''Müminlerin emiri minbere çıkıp hutbede Müslümanların zaferi için dua edinceye kadar hücuma geçmeyeceğiz.'' diye seslendi. Hazreti Numan nihayet taarruz vaktinin geldiğine ikna olduğunda askerlere dönüp şu talimatı verdi. ''Ben sancağı 3 defa sallayacağım. Birinci sallamada herkes ihtiyacını görsün, abdestini alsın. İkinci defa salladığımda herkes silahını kontrol etsin.'' Ayakkabılarının bağlarını bağlasın ve eksikliklerini tamamlasın. Üçüncü defa salladığımda hücuma geçiniz. Hiç kimse bir başkası için sakın geri kalmasın. Hatta Numan dahi öldürülse kesinlikle hiç kimse ona dönüp bakmasın bile. Şimdi Allah'a bir dua edeceğim. Herkes amin desin. Sonra şöyle dua etti. Ey Allah'ım! Müslümanların zaferi uğrunda Numan'a şehitlik mertebesini ver. Müslümanlara fethi müyesser et. Ordu amin dedi. Sancağı dediği gibi 3 defa salladıktan sonra zırhını çıkardı ve hücuma geçti. Başta birkaç darbe almasına rağmen kahramanca düşmanı yararak ilerliyordu. Atının kapaklanmasıyla yere düştü ve orada kaldı. Numan bin Mukarrin yere düşünce bayrağı Huzeyfe bin Yeman aldı. Bu sırada Hazreti Makil bin Yesar yere düşen Hazreti Numan'ın hemen arkasındaydı. Onun savaşın başında verdiği kimse kimseyle oyalanmasın, velev ki ben bile olsam talimatını hatırladığı için üzerine kendisinin tanıyabileceği bir işaret koyarak savaşmaya devam etti. Bu sırada İran ordusu kumandanı öldürüldü, panikleyen düşman dağılmaya başlayınca zafer Müslümanların oldu. Ve Makil savaş bitiminde Numan bin Mukarrir'in yanına geldi. Üstü örtülü bir şekilde yatan Hazreti Numan aldığı yaraların tesiriyle son nefesini vermek üzereydi. Hazreti Makil'in suyla yüzünü sıvazlamasıyla gözünü açtı ve savaşın durumunu sordu. Zaferin müyesser olduğunu duyunca Allah'a hamd etti. Zafer haberinin Hazreti Ömer'e ulaştırılmasını vasiyet etti ve kelime-i şehadet getirip son nefesini verdi. Hazreti Numan'ın durumunu soranlara kardeşi üzerindeki örtüyü kaldırıp ''İşte komutanınız, Allah onun gözünü aydın etti ve şehitlik mertebesine kavuşturdu.'' diyordu. Nihavent'le ilgili haber Medine'ye ulaştığında yine bir cuma günüydü. Halife Hazreti Ömer hutbede Hazreti Numan'ın şehadet haberini verdikten sonra dayanamadı, başını iki elinin arasına alarak hıçkıra hıçkıra ağladı. Bizim dinimiz cihat dinidir. Bu din Numan bin Mukarrin gibi bahadırların mirasıdır. Onların fedakarlığı, gayreti ve samimiyeti hem yolu açmış hem de yolda nasıl yürünmesi gerektiğini öğretmiştir. Yolda ancak cihad ile yürünür. Din fedakarlık ve heyecanla yaşanır ve böylece yayılan din ihya eder, yaşatır. Bunun dışında bir yol arayan İslam'ı bilmiyor demektir. Din cihat dinidir. Din doğruluğu, iyiliği ve fıtratı norm kabul etme ve sürdürme mücadelesidir. Cihat, çirkini, yanlışı ve sapkını norm kabul etmek isteyen anormallere karşı durmanın adıdır. Hayat, iman ve cihattan ibarettir. İman bir kalbe girdi mi orayı genişletir. Öyle ki iman sahibi yerinde duramaz olur. O, artık kıyam eder, önce nefsinin hakkından gelir, sonra başkalarına hakka erdirmek için yola düşer. Eğer müminin bir hayat tarzından bahsedilecekse bunun adı cihattır. Cihat niye yaşamak gerektiğinin cevabıdır. Allah'ın hoşnutluğu için ortaya konan her türlü çaba, kararlı davranış cihad olarak isimlendirilir. İmanla dirilen, diriltmek için yaşar. Diriltme kaygısı bir merhamet tezahürüdür. İnsanlar yanmasın, hem dünyada hem ahirette saadete kavuşsun düşüncesi cihadın özüdür. Cihad, gönlü dar insanların kârı değildir. Gönlünü alem kadar genişletmeyene mücahit denmez. Cihad, İslam'la insan arasındaki engellerin kaldırılması mücadelesidir. Her devirde İslam'da insanların arasına engel koyanlar olmuştur. Firavunlar, Nemrutlar ve Ebu Cehiller bugün de vardır. Sadece kisveler, şekiller ve suretler değişmiştir. Kin aynı kin, garez aynı garez ve gayz aynı gayzdır. Bunlarla mücadele etmek ve Kur'an'ın ifadesiyle gayzınızla ölün demek dinimizin gereğidir. Resulullah Efendimizin hayatı bir cihat destanı, Kur'an bir cihat beyanıdır. Ona ümmet olanların şanı bu cihada layık oldukları nispettedir. Her devrin cihatı özünde birdir ve İslam, Kur'an ve peygamber düşmanları ile mücadeledir. Ama her çağın da kendine özgü bir cihadı vardır. Hac suresi 78. ayette geçen ''Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin'' ifadesi gayretle, ihlasla, kınayanın kınamasını aldırmadan cihad etmek gerekliliği kadar zamanın şartları neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan geri durmamayı da içine alır. Zamanını tanımayan cihadının nasıl olması gerektiğini de tayin edemez. Şimdilerde sadece ülkemizi değil bütün küreyi tesiri altına alan bir ifsat hareketi var. İnsanla İslam arasını açmak için dört koldan saldıran bir ifsat hareketi medyası, kültür endüstrisi ve lobileriyle ahlaksızlığın norm ve böylece normal olması için sinsi ve planlı bir gayret sürdürüyor. Bu bir güç mücadelesidir. O zaman cihat, bu kirliliği matah bir şeymiş gibi gösterenlerle yapılan mücadelenin adı olur. Mücadele, insan kalmak, hayvandan aşağı düşmemek, kendimizi ve neslimizi korumak, temiz kalmak ve temiz yaşamak çabasıdır. Sapkın ve sefih hayatlarını normalleştirmeye çalışan çağdaş münkirler, norm olanı kendileri tarif etmek istiyorlar. Bu, fıtratı ve tabii olanı tahrif etmeden yapılamaz. Sapkın yönelimleri sosyal, kültürel ve ekonomik yönleriyle tercih edebilir hayat tarzlarına dönüştürmek, anormali normalleştirmektir. Eşcinsellik gibi sapkınlıkların özellikle genç kuşaklar nezdinde sıradanlaşması bu türden bir tahrif hareketidir. İnsan onuru, sevgi ve özgürlük gibi kavramlarla pazarlanan ve bireysel tercihler yaftası altında savunulan bu sapkınlık ne yazık ki her geçen gün amacına daha çok yaklaşıyor. Toplumu cinsel kimlikler paydasına tanımlamak ve buradan sapkın ve kirli hayat tarzları üretmek temelsiz, köksüz ve doğal olmayan bir şeytan siyasetidir. Bu siyasetin en iyi bildiği iş çırtkanlık, azgınlık ve arsızlıkla bir kakafoni üretmek ve bu şekilde herkesin sesini bastırmaktır. Öyle ki o kakafoni içerisinde temiz kalmak ve yaşamak isteyenlerin sesleri işitilmez. Sesi çok çıkanın haklı olduğu zehabı yeni nesillerin zihinlerini bulandırır. İşte bu hengamda cihat, temiz kalmak, temizliğin savunusunu yapmak ve kirlilikle bilinip yayılmayı isteyenlere mani olmaktır. Vazife, temiz olanın sesini yükseltmek ve o ses sahiplerini desteklemektir. Aslında bu, insanlığı ve fıtratı savunmaktır. Numan bin Mukarrin, Resulullah Efendimizin haberini aldığında kavmini, ''Başkaları ona koşarken biz niçin yavaş davranıyoruz?'' diye harekete geçirmişti. Kirli kalmak ve kirliliği normalleştirmek isteyenlerin bu kadar gayret ettiği bir zamanda temiz kalmak isteyenlere ne yapacaklar? Çare, İslam'ın dirilten çağrısı cihattadır. Bugün cihat, fıtrata, aileye ve insana savaş açmış çağın ifsat hareketlerine karşı durmaktır. Bu konuda yavaş davranmamalı, mukabil vasıta ve vesilelerle harekete geçmeli ve harekete geçenlere destek vermeliyiz. Aksi takdirde o aziz sahabi gibilerin cihatla bize bıraktığı mirası koruyamaz ve bunun da kimseye hesabını veremeyiz. Mehmet Lütfi Arslan'ın Çağın Cihatı, Fıtratı Savunmaktır başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de ilk olarak değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesi Dergi programına Erkam Radyo'da. Şimdi de Adem Ergül imzalı Kur'an-ı Kerim'le Cihat Büyük Cihattır başlıklı yazısını sunacağız. İnsana yapılan en şerefli hizmet onu Allah'la buluşturmaktır. Bu buluşmanın önündeki engellerin kaldırılması ve perdelerin açılması bir cihat, mücahede faaliyetidir. Kulun Rabbi ile buluşmasının diğer bir ifadeyle ona kurbiyetinin yani yakınlığının da mertebeleri vardır. İman mertebesi, İslam mertebesi ve ihsan mertebesi. Bu mertebelerin de kendi içinde sayısız dereceleri vardır. Taklidi imandan, tahkiki imana yolculuk, şuur ve uyanıklık boyutumuzu gerçekleştirmektir ki, her kemalin, olgunluğun zemininde böylesi bir iman vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, iman 70 küsur şubedir sözü, imanda hem yatay gelişmenin hem de dikey derinleşmenin çok boyutluluğuna işaret eder. İslam mertebesi de gerek fert planında ve gerekse içtimai planda İslam'ın ibadet, muamelat ve ahlak alanına dair çerçevesini ortaya koyar. Bu alan bir anlamda alemi şehadetin duyularla idrak edilen şu varlığın hakkın rızası ölçüsünde nizam ve intizama sokulmasını ifade eder. Şahsiyetimizin görünen her boyutu İslam boyasıyla güzelleşir ve kemale erer. Bu süreçte kolay bir süreç değildir. Güzelleşmenin, cemalin, olgunlaşmanın, kemalin ve kulluk sorumluluklarında rıza çerçevesinin yakalanmasının da nihai sınırlarını koymak imkansız gibidir. Bu yönüyle son nefese kadar devam eden bir gelişim ufku önümüze konulmaktadır. İhsan mertebesi ise üç boyutlu bir şuur ve pratik istemektedir. Allah'ın murakabesinde olduğumuz şuurundan, onu her şeyde hissetme, görür gibi olma seviyesine erişme ve oradan da imkan ve iktidarı nispetinde tüm yaratılmışlara en güzeli ve en iyi ulaştırma ve hatta onları da en güzele taşıma misyonudur ki bu sürecin de kişiden kişiye değişen renkleri, derinlikleri ve bulutları vardır. Bu süreçlerin gerek kendi şahsımızda teşekkül ve tekamülü ve gerekse başkalarına taşınması ve yaşatılması Kur'an-ı Kerim lisanında cihat ve mücahede kavramlarıyla ifade edilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu süreçleri nasıl ve hangi vasıtalarla yönettiği hususu günümüz davetçileri için son derece önemli bir bilgi ve örneklik kaynağıdır. Bu yönüyle Siyer-i Nebi vazgeçilmez müracaat kaynağımızdır. Onun hayatına baktığımızda örnek alacağımız çok sayıda usul ve üsluptan bahsetmek gerekeceği açıktır. Biz burada onun Kur'an'la cihadına yer vereceğiz. Rabbimiz Habibine hitaben şöyle buyurur: "Ey Resulüm, inkarcılara boyun eğme. Bu Kur'an'la onlara karşı büyük bir cihat başlat. Şüphesiz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler." Peygamberler mucizelerle desteklenmiş, seçilmiş kullardır. Allah Resulü Efendimizin en büyük mucizesi ise Kur'an'dır. Diğer peygamberlerin elinde zuhur eden mucizeler, hissi, gözle görülen mucize olması sebebiyle sadece kendi dönemlerindeki insanlar üzerinde belli ölçüde etkili olmuşlardır. Efendimizin mucizesi ise kelam ve mana mucizesi olan Kur'an'dır ki kıyamete kadar tesiri devam edecektir. İşte Yüce Rabbimiz Habibine bu mucizeyi kullanarak insanları Hakk'a davet etmesini emretmektedir. Onun hayatında bunun çok sayıda örneğini görmek mümkündür. Yazımızın sınırları içerisinde biz birisine yer verebileceğiz. İslam Devleti'nin fert fert yayılmaya başladığı ve Hazreti Ebubekir, Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer gibi toplum tarafından saygı duyulan kimselerin İslam'a girmesi üzerine iyice telaşa kapılan müşrikler bir toplantı yaparak bu gidişatın önünü alabilmek için çareler düşünürler. Allah Resulü'nü davasından vazgeçirmek için kendilerince en bilge olarak bildikleri Utbe bin Rebiya'yı kendisine gönderme kararı alırlar. Utbe de bu kararı kabul ederek Habibullah'ın yanına varır ve içtenlikle nasihatler eder ve hatta bir takım teklifler sunar. Sözlerini bitirinceye kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu sessizce dinler ve sonra da ona künyesiyle hitap ederek "Ey Ebul Velid, söyleyeceklerin bitti mi?" diye sorar. Utbe "Evet" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Şimdi de sen beni dinle" buyurur ve besmele çekerek Fussilet suresini okumaya başlar. Secde ayeti olan 37. ayeti de okuyup secde ettikten sonra "Ey Ebul Velid, okuduklarımı dinledin, artık işte sen, işte o, karar senin" buyurur. Utbe kalkıp arkadaşlarının yanına dönerken onu gören müşrikler "Vallahi Ebul Velid gittiğinden çok farklı bir yüzle geliyor, hali çok değişmiş" dediler. Yanlarına geldiğinde heyecanla "Ne oldu anlatsana" dediler. Utbe "Vallahi öyle bir söz dinledim ki şimdiye kadar bir benzerini hiç işitmemiştim. O ne şiir, ne sihir, ne de kehanettir. Muhammed hala gerçeği kabulden yüz çeviriyorlarsa onlara de ki, ben sizi Ad ve Semud kavimlerini yıldırım gibi çarpan korkunç azabın sizi de çarpabileceği gerçeğine karşı uyarıyorum" dediği zaman daha fazla okumasın diye elimle ağzını tutarak susması için akrabalığımız hakkı üzerine yemin ettim. Muhammed'in söylediği her şeyin aynen vuku bulduğunu bildiğim için üzerimize azab ineceğinden korktum. "Ey Kureyş cemaati, gelin beni dinleyin. onu kendi işiyle baş başa bırakın, aradan çekilin. Eğer onu Araplar öldürürse, sizden başkası vasıtasıyla kendisinden kurtulmuş olursunuz. Şayet Araplara hakim olursa, onun hakimiyeti sizin hakimiyetiniz, onun kudret ve şerefi sizin kudret ve şerefiniz demektir. Böylece Muhammed sayesinde insanların en mutlusu olursunuz, dedi. Kureyşliler, ey Ebu'l-Velid, o seni de diliyle sihirlemiş deyince, Utbe, benim fikrim budur. Siz nasıl istiyorsanız öyle yapın karşılığını verir. Allah Resulü'nün sözlü davet metodunda Kur'an-ı Hakim'in hikmet dolu mesajlarını doğrudan kullanması, İslam davetini önemseyen herkesin üzerinde dikkatle durması gereken bir konudur. Gönülleri ilahi kelamla buluşturmak, fıtrata doğrudan dokunmaktır. Önemli olan ilahi kelamla gönüller arasındaki perdeleri aralayabilmektir. Şu ayeti kerime, ilahi kelamla buluşmaya fırsat ve imkan oluşturmanın kişiliklerin dönüşümünde etkili olacağına dikkat çekmektedir. Eğer müşriklerden biri senden korunma isterse, Allah'ın sözünü duymasına fırsat vermek için onu koruma altına al. Sonra onu kendi güvenlik bölgesine ulaştır. Kur'an-ı Kerim, asr-ı saadetten günümüze kadar devam ede gelen İslamlaşma faaliyetlerinde gerek tilavetiyle ve gerekse muhtevasıyla nice gönüllerin açılmasına doğrudan vesile olmuştur. Bu itibarla bugün gayrimüslimlere İslam'ın tebliğinde ve Müslümanların İslam'ı daha güzel yaşamalarına vesile olacak irşat faaliyetlerinde Kur'an-ı Kerim mucizesine daha çok yönelmek, hiç şüphesiz nice gönüllerin hak ve hakikatle buluşmasına vesile olacaktır. Adem Ergül imzalı Kur'an-ı Kerim'le Cihat, Büyük Cihattır başlıklı yazısını paylaştık Sesli Dergi'de bu akşam son olarak değerli dinleyenlerimiz. Evet, Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2022 sayısından yazılar paylaştık bu akşam. Böylelikle biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.